17. ayrım.
Ya gerçekten kendisinden hamile kaldıysa şu küçük şırfıntı? O sırada kapı çalındı. Nüket abla geldi dedi kız. Hemen merdivenlere doğru atıldı. Cahit kolundan tutup durdurdu. Nükete hiçbir şey söylemeyeceksin dedi. Yarın şirkete gel, beni gör. Orada konuşuruz bu konuyu. Nükete bir şeyler uydurursun bana gelirken. Olur anlamına başını sallayarak telaşla kapıyı açmaya koştu kız. Nüket salona girer girmez Cahit'in yüzünden olağanüstü bir durum olduğunu hemen anladı hizmetçi kıza. Bak gördün mü dedi. Sigaralarımı galiba Seyfi'de unuttum. Hemen koş. Başkası sahiplenmeden alıp geliver. Sigarasız kalırsam karışmam. Kız bunun bir bahane olduğunu anlamayacak kadar aptal değildi. Baş üstüne diyerek çıkıp gitti. Hayrola dedi Nüket. Ne bu halin? Yüzünden düşen bin parça oluyor. Sen İlhan'la birlikte değil miydin bugün? Cahit bir şey söylemeden cebindeki zümrütlü küpe tekini çıkarıp uzattı. Küpenin teki. Nüket sevinmiş göründü. Sahiden de küpemin teki. Nereden buldun? Ben bulmadım. Sevin'in yeğeni Metin bizim bahçede oynarken bulmuş. Sahi mi? Çok sevindim ama o kadar da önemli değildi. Yani sadece rahmetli Haydar Bey'in yüz görümlülüğü olan takımın bir parçasıydı da ondan üzülmüştüm biraz. Senden haber çıkmayınca bulduğunu sanmıştım. Dedim ya o kadar önemli değildi. Hayret, o küpeyi bizim bahçede, daha doğrusu tam garajın kapısının önünde nasıl düşürdüğünü doğrusu merak ediyorum. O gün eve nasıl geldiğimizi unuttun mu? Küpeye falan bakacak hali mi vardı? Başımı öyle döndürmüştü ki hain. İnsan kulağındaki küpenin düştüğünü nasıl fark etmez? Oldu bir kere. Bulundu ya, sen ona bak. Hadi otur, bir şey içer misin? Başını içmem der gibi salladı Cahit. Gitti pencerenin önüne. Arkası Nükhet'e dönük olarak durdu. Ben sana söylemiştim dedi. Sanki buluşacak başka yerimiz yokmuş gibi tutturdun ille Etiler'e gidelim diye. Canım ne var bunda? Seven bir kadın sevdiği erkeğin yaşadığı yerde onunla birlikte olmak isteyebilir. Hem o gün bundan hiç de şikayetçi değildin. Evet ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Yengemin bu konularda ne kadar tutucu davrandığını bilirsin. Böyle kritik günlerde. Aramızdaki ilişkiyi öğrenmesi benim için felaket olur. Nüket umursamaz görünüyordu olayı. Abartıyorsun dedi. Hem ne olmuş yani? Ben şirketin ortağı, yönetim kurulu başkan vekiliyim. O eve hiç ayağını atmamış biri de değilim. Yengemin ne kadar vesveseli olduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Elbette gelirsin bize. Ama kadın neredeyse bir aydır evde yoktu. Tam o sırada gelmen ve küpeyi yitirmen anlamlı değil mi sence? Nüket'in yüzü birden gerildi. Bana bak canımı sıkıyorsun artık dedi. İstenmedik bir şey olmuş. Bunda benim ne suçum var? Cahit döndü, Nüket'e doğru yaklaştı, durdu, dudakları bembeyazdı. İstenmedik bir şey öyle mi? Dedi. Bak bundan pek emin değilim. Ne demek istiyorsun? İlişkimizin ortaya çıkması seni benim kadar etkilemez, öyle değil mi? Titremeye başladı Nüket. Bak Cahit, her şeye eyvallah ama saygısızca davranmana katlanamam. Ben İstanbul Sosyetesi'nde tanınan bir kadınım. Hem seninle birlikte olmak hayatımın kaçınılmaz bir görevi değil. Bunu iyi bilesin. Cahit biraz yumuşamak gerektiğini hissetti. Canım biraz daha tedbirli davran demek kabahat mi? Laysel efendimiz hiç hata etmezler. Biz cariyeleri efendilerini hoşnut etmek için dört takla atmalıyız. Bana bak beni fazla küçümsüyorsun. Şimdi de sen abartıyorsun. Bu kadar alıngan olmana ne gerek var? Nüket öfkesinin zincirlerini koyvermiş görünüyordu. İlhan haklıymış. Ben seni daha kişilikli biri sanırdım. Hadi git, yengenin hisselerinin tapusunu alma pahasına o zavallı kötürüm kızım ayaklarına kapan ama bunun için seni alkışlayacağımı sanma. Cahit şaşkına dönmüştü. El kol hareketleriyle onu durdurmaya çalışıyordu. Lütfen Nüket, beni kırdığının farkında mısın? Lütfen, lütfen, lütfen. Yettin yahu, duraksadı. Ne demek yettin? Yani beni kovuyor musun? Doğru dürüst düşününce doğru dürüst kararlar verinceye kadar beni aramasan iyi edersin. Bu kez Cahit'in tepesi attı. Demek öyle. Ama biliyorsun, bugün buradan çıkıp gidersem dönmez misin? Dedi Nüket. Nasıl istersen. Cahit titreyen elleriyle arabasının anahtarlığına takılı anahtarlardan birini çıkardı, orta masanın üstüne fırlattı. Evinizin anahtarını saklamama da gerek yok anlaşılan, dedi. Belki bir başkasına lazım olur. Sen bilirsin, çocuk gibi davranmaktan vazgeçince yine gelip isteme ama. Kapıya doğru yürüdü Cahit. Pekala. Son ana kadar Nüket'in arkasından geleceğini, eteğinden tutup çekeceğini umuyordu. Kapıdan hırsla çıktı. Arabasını bıraktığı köşeye doğru yürürken başını çevirip baktı. Kimse yoktu pencerelerde. Küçük kırmızı spor araba Maslak yolundan hızla indi. Yıldız yokuşunda arabaları, kamyonları, yayaları akrobatik manevralarla solladıktan sonra akaretlerden tekrar yukarıya Maçka'ya çıktı. Nişantaşı'nın ara sokaklarına saptı. Üç katlı eski bir apartmanın önünde kaldırıma park etti. Köşedeki ıhlamur ağacının dibinde pineklemekte olan 35-40 yaşlarında kolu pazubentli, pejmürde, esrarkeş tavırlı değnekçi koşarak yaklaştı. Cahit'in arabadan çıkmasına yardım etti. Hoş gelmişsin Cahit abi. Anahtarları bırak da iyi bir yere çekeyim. Çok kalacak mısın? Anahtarlar üstünde. Bir de yıkayıver. Rezeda evde mi? Çıktığını görmedim abi. Gündüzleri pek çıkmaz. Pekala. Sağına soluna bakmadan arabayı önünde bıraktığı eski apartmanın yarı açık kapısını iterek içeri girdi. Merdivenleri hızla tırmanarak ikinci katın önünde durdu. Kapının zilini bir parola biçiminde çaldı. Göz deliğinin önünde bir gölge belirdi. Kapının zinciri hızla çekildi. Bir elinle sırtındaki bumburuşuk sabahlığın önünü kapatmaya çalışan Madonna göründü. Saçları bigudili, uykulu gözleri şiş şişti. ''Cahit Bey, sizsiniz. Hoş geldiniz. Hayırdır inşallah. Siz hiç bu zaman gelmezdiniz. Senin saatten haberin yok galiba. Ne uykusu bu? Hem önce bir buyur ederler insanı. Elbette. Buyurun buyurun. Kılığımın kusuruna bakmayın. İçeri girdiler. Girdikleri oda eski İspanyol tarzı oymalı goblen işlemeli kanepe ve koltuklarla, duvarlarda Velázquez ve El Greco kopyası eski çerçeveli tablolar ve gündüz olmasına karşın pencereleri içeriye hiç ışık sızdırmayacak şekilde örtmüş olan Katalonya işi süslü perdelerle bir İspanyol evinin konuk salonunu andırıyordu. Bu döşemeye aykırı düşen, yerlere atılmış kilim yüzlü yastıklarla bakır sinler içine oturtulmuş olan kalın dokuma marpuçlu nargileler odanın asıl işlevini açıklar nitelikteydi. Madonna, Cahit'i yere atılı yastıklardan birine oturttu ve hemen ceketiyle ayakkabılarını çıkarttı. ''Sen önce şöyle bir rahat edesin.'' dedi. ''Hiç bu vakitler gelmezdin. Bir şeye çok mu sıkıldı canın yoksa?'' Bir tane olsa neyse boş ver. Öyle işte. Nedense birden tepem atıverdi. Yoksa sen de böyle habersiz ve vakitsiz geldiğim için kızdın mı? Sana kızmak hiç olur mu Cahit Bey? Ne bileyim, misafirin falan olabilirdi. Kibar olmak zorunda değilsin. Ama sen bir yana, herkes bir yana. Sana ne vereyim istersin şimdi? Değişik bir şeyler yapalım bugün Rize'de. Değişik bir şey... İyi bir kız geldi bizim sokağa. Ben kıskanç değilimdir. Erkeğe arada değişik karı gerekir. Ya da senden hiç duymadım ama değişik olsun diye istersen oğlan da bulurum. Yok, öyle değil. Rahatlamak istiyorum. Anlıyor musun? Oyun oynamaktan bıktım. Oldu o zaman. Dert etme. Önce söyle bakalım. Ne kadar vaktin vardır? İstemediğin kadar. 2 saat, 3 saat, 2 gün, 3 gün... Biraz gözden kaybolmak istiyor canım. Yalnız sen güç durumda kalma. Benim patron halden anlar. Sen merak etme. Telefon ederim ki kötü bir şey oldu sanmasın. Şimdi rahat etmen için önce şu elbiselerinden kurtulman gerek. Ustalıklı hareketlerle Cahit'i çırılçıplak soydu. İçeriden arkasına kocaman bir ejderha resmi işlenmiş kıpkırmızı bir kimono getirerek giydirdi. Beni de yanında ister misin? Sensiz olur mu Madonna? O zaman 5 dakika bana izin vereceksin ki ben de hazır olup geleyim. Bu garip dekorlu odada Madonna'yı beklerken çıplak vücuduna giydiği sırtı ejder resmi işlemeli kırmızı ipek kimonunun teninde şehvetli duyumsamalar uyandıran ürpertici dokunuşları beynini daha şimdiden başka bir şeye gerek kalmadan uyuşturmaya başlamıştı bile. Az sonra kapı sessizce açıldı. Madonna saçını geyşalar gibi taramış, yüzüne onlarınki gibi makyaj yapmış, sırtında cahitinkine benzeyen yine ejderha işlemeli kırmızı bir kimono, elinde iki uzun çubukla içeri girdi. Kimonosunun altında o da çıplaktı. Yine bir geyşa gibi yerlere kadar eğilerek selam verdikten sonra çubuklardan birini cahite uzattı. Odanın bir duvarını boydan boya kaplayan dolaplardan birinden çıkardığı 2 tane ayaklı kadehi, yine aynı dolaptan çıkardığı bir şişeden Cahit'in ne olduğunu anlayamadığı bir içkiyle doldurdu. Kadehleri bir küçük rahlenin önüne yerleştirdiği bakır bir tepsiye koyarak getirip Cahit'in önüne bıraktı. Bu arada odayı belirsiz bir yerden duyulan hafif bir mandarin müziği doldurmaya başlamıştı. Madonna daha sonra yine bir geyşa gibi dizlerinin üzerine çökerek Cahit'in yanına oturdu. Cahit'in elindeki çubuğu da alarak ikisini de yaktı. Birini tekrar Cahit'e uzattı. "Şimdi seninle uzun ve esrarlı bir yolculuğa çıkacağız sevgilim," dedi. "Hazır mısın?" Cahit dudaklarından hafifçe öperek tepsinin üzerindeki kadehleri işaret etti. Bir kere de sonuna kadar içmek gerek. İçkinin baharlı bir tadı vardı ve Cahit başının hemen dönmeye başladığını hissetti. Madonna içkisini içtikten sonra Cahit'e iyice sokuldu, elini kimonosunun aralığından sokarak çıplak tenini yavaş yavaş okşamaya başladı. Uyandırdığını anlayınca hafifçe gülümsedi, kısık bir sesle "Hadi sevgilim," dedi. "Derin bir nefes çek şimdi çubuğundan, sonra seninle bilinmeyen bir zaman boyunca sevişeceğiz." Cahit, beynindeki tatlı uyuşukluğa karşın tenindeki incecik tüylere kadar her tarafını kaplayan zevkli ürperişlerle Madonna'ya sarıldı. Sabah kahvaltı sofrasında büyük hanım gece Cahit'in eve dönmediğini öğrenince biraz şaşırdı. Böyle geceyi dışarıda geçirdiği çok olurdu Cahit'in ama daha önce mutlaka telefon edip haber vermeyi ihmal etmezdi. Yine de Sevin'in üzülebileceğini düşünerek canının sıkıldığını belli etmedi. "Dün çıkarken Çerkezköy'deki fabrikaya gideceğini söylemişti," dedi. "Yol uzun, belki gece orada kalmıştır." Sonra kuşkulanarak "Gece ben yattıktan sonra sana telefon etti mi kızım?" dedi Sevin'e. "Hayır," dedi Sevin, "aramadı." Büyük hanım yalan söylemek zorunda hissetti kendisini. "Cahit böyledir," dedi. "Kaç kez tembih ettim. Büyük iş adamısın, her an bir işin çıkabilir. Ama kendin arayamayasan bile sekreterine, şoförüne falan söyle, bir telefon ediversinler. Şimdi arabalarda bile telefon var," diye. "Ama sağ olsun, çok ihmalcidir." Sevin de onu avutmak gereğini duydu. "Belki aramıştır, düşürememiştir." "Öyledir tabii," dedi büyük hanım dalgın dalgın çayını yudumlarken. Oysa sol omuzundaki herhangi bir sinsi ve edepsiz sokak kadını kılığında ve yalnız kendisine görünmekte olan kötü kalpli melaike açıkça alay ediyor onunla kulağının dibinde. "Külahıma anlat sen bunları. Aramış olsa telesekreter de kaygı bulunurdu. Şimdi o kim bilir hangi karının koynunda. Oho!" Telefon çaldı. İjlal karşıdaki sekreterin "Beni atlatma şekerim" deyişine fena halde içerleyerek telefonu kapattı. Yine kimselere haber vermeden nereye kaybolmuştu bu adam? Telefon tekrar çaldı. "Yapış Holding, buyurun efendim," dedi. "Evet efendim, ama kendileri yerlerinde yoklar." "Hayır, şirkete uğramadılar." Nasıl? Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Almacı boynu ile kulağı arasına sıkıştırarak randevu defterini karıştırdı. Sekreterinize söylemiştim efendim, dedi. Bir saat önce sizde olması gerekiyordu. Hayır, hiçbir not bırakmadılar. Bilemeyeceğim efendim. Telefon kapandı. Tuhaf şey. Oysa bu görüşmeye çok önem veriyordu. Acaba evde nişanlısının yanında olabilir mi? Evi aradı. Cahit'in bir gün önce akşamüstü Çerkezköy'e gideceğini söyleyerek evden çıktığını söylediler. Zeynel geç vakit İlhan Bey'i ablasının evine götürüp bırakmış. Evdekileri fazla telaşlandırmamak için bir yalan kıvırıp telefonu kapattı. Çerkezköy'de olsa müdür mutlaka İclal'e haber verirdi. O sırada aşağıdan müracaattaki güvenlik görevlisi telefon etti. Burada Cahit Bey'i görmek isteyen bir kız var. İclal Hanım, Nüket Hanım'ın evinde çalışıyormuş. Patron bugün gelip kendisini görmesini söylemiş. Daha gelmedi dedim ama atlattığımı sanıyor. Bana bağla, dedi, biraz bekledi. Ayşim sen misin, dedi. Hayrola, ben İclal, beni tanıyorsun değil mi? Cahit Bey henüz gelmedi, biz de bekliyoruz. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Sağ olun, ama ben kendisiyle görüşmek istiyordum. Sen istersen eve dön, ben gelince telefon eder, sana haber veririm. Kız birden telaşlandı. Yok hayır, siz aramayın, ben yine gelirim. O zaman en iyisi telefon et, buraya kadar yorulma. Telefonu kapattı. Nesi vardı bu kızın? Cahit Bey onun için görmek istemiş olabilirdi. Evi ararım dediğinde neden o kadar telaşlanmıştı? Yukarıya çağırmadığına pişman oldu ama nasıl olsa öğrenirdi ne olup bittiğini. Patron bir an önce gelse herkesi nasıl idare edeceğini bilemiyordu. Hiç böyle habersiz kaybolduğu olmamıştı daha önce. Nerede olduğunu bilse nasıl olsa idare ederdi ama konuları öteki yöneticilere aktarsa dönünce kendisini haşlayacağını biliyordu. En iyisi bir şeyler uydurmaktı galiba. Akşam eve geldiğinde Ayşim'i yeni kılığıyla neredeyse tanıyamayan İlhan, çok sinirli görünen ablasına bir şey sormaya cesaret edemedi. Gece yattıktan sonra bir süre kızın odasına gelebileceğini düşünerek bekledi ama kız görünmedi. Sessizce kalkıp kendisi gitmeyi düşündü kızın odasına. Ablasının kapısının aralık durduğunu ve Nüket'in gecenin geç bir saati olmasına karşın uyumadığını hayretle fark etti. Ertesi sabah bir ara yalnız kaldıklarında kızı sorguya çekmek istedi. Kız çok soğuk bir tavırla "Ablanız artık böyle giyinmemi istedi" demekle yetindi. Nüket acaba hizmetçi kızla aralarında olup bitenleri fark etmişti de kardeşini bu şekilde mi uyarmak istiyordu? Sabah kahvaltısında bayağı sinirliydi Nüket. Ayşim'i yerli yersiz azarlayıp durdu. Öyle ki bir ara dayanamayıp "Canım kızın ne kabahati var abla" diyecek oldu. Nüket onu da azarladı. "Bu hizmetçi takımına yüz vermeye gelmez" dedi. "Sen lütfen işime karışma." Nüket'in bu tavrı o kadar canını sıktı ki bir ara tatiline ara verip Mardin'e dönmeyi bile düşündü İlhan. Bu tavra sebep onun hizmetçisiyle yaptığından kuşkulanmış olması idiyse bunu kardeşiyle açık açık konuşması gerekirdi. Kaldı ki bunca zamandır yanında çalışan kızın nasıl biri olduğunu bilmiyorsa bunun suçunu ona yükleyemezdi. Ama yine de sustu. Her şeye karşın bu konuda suçsuzluğunu savunamayacağını biliyordu. Sonra bir gün önce Sevin'e, ertesi gün öğleden sonra onu tekrar görmeye geleceğine dair söz vermişti. Nüket, kendi küçük arabasını alabileceğini söylediği için kahvaltıdan hemen sonra çıktı evden. İstanbul'da olduklarını sandığı eski arkadaşlarını aradı, kimseyi bulamadı. Taksim'de bir hamburgercide ayaküstü karnını doyurdu. Bir sinemaya girdi. Berbat bir film seyretti. Etilere vardığında saat 5'e geliyordu. Beklentisinin aksine büyük hanım çok iyi karşıladı onu. Sevin bir ara çok beklettiği için sitem bile etti. Bir yarım saatini de Metin'e Yıldız Savaşı oyunu oynamaya ayırdığı için
Onu da çok mutlu etmiş oldu. İlhan amcanı fazla sık boğaz ediyorsun diye Metin'i azarlayan Sevin'e utanmasa bu oyundan en az Metin kadar zevk aldığını itiraf edecekti. Cahit'ten bir gün önce Çerkezköy'e gidiyorum diye evden çıktığından beri haber alamadıklarını da o sırada öğrendi. Herkes bu durumu olağan karşılıyormuş gibi davranmaktaydı ama belki de başka başka nedenlerle merak içinde oldukları belliydi. Sevin'den çok büyük hanım ısrar etti onları yalnız bırakmaması için. O yüzden akşam yemeğine de kaldı. Hatta gece yarısına kadar uzadı ziyareti. Büyük hanım hiçbir namazı kaçırmadığı gibi arada ölülerin ruhu için bir iki rekat nafile namazı kılması gerektiğini söyleyerek onları sık sık baş başa bıraktı. Arnavutköy'e dönerken düşünüyordu İlhan. Aslında çocukça bir şeydi yaptığı. Sevin'le konuşmaktan zevk aldığını yadsıyamazdı. Durumunun zorluğunu unuttuğu dakikalarda uçarı, sevimli, hatta zaman zaman baştan çıkarıcı bir genç kız buluyordu karşısında. Hüzünlendiği zaman söyledikleri bir duygu sömürüsü olmaktan çok öte, adeta olgun, yaşlı bir filozofun yaşamının yalancı yıldızına yönelik eleştirilerdi. Sakatlığından yakınışı, zayıf omuzlarına yüklediği fiziksel, maddesel ya da ruhsal güçlüklerden değil, tekerlekli bir koltukta oturmaya hükümlü bir insanın, başka insanlarla sevgi ve dostluk iletişimleri kurmasına büyük bir engel oluşturmasındandı. Yol boyunca hep aynı ikircikçi sorular vardı kafasında. Ben bu kızdan hoşlanıyorum. Hoşlanmak ne kelime? Onu bal gibi seviyorum. Ama bu doğru bir şey değil. Onun iyileşmesi bir mucizeye bağlı ve ben onu bu haliyle oturduğu yerden alıp Mardin dağlarına götüremeyeceğimi biliyorum. Üstelik şurada 3 hafta sonra iznim bitecek. Peki bu şekilde yaklaşmakla ona kötülük mü, iyilik mi ettim? Onu oyaladığımı düşünerek büyük hanım benden sık sık gelip gitmemi istedi. Peki ya duygularımın niteliği hakkında kuşkuya düşecek olursa? Bir de iyileştiğini farz edelim. Büyük hanım Sevin'in Cahit'i bırakmasına asla izin vermez. Hem kendi kendine gelin güvey olmuyor musun? Sevin'in duyguları hakkında ne biliyorsun? O sana ağabeysinin en iyi arkadaşı diye saygı duyuyor, yakınlık gösteriyor. Ne de olsa genç kız kalbi, ilgi gösterilmesinden hoşlanması doğal. Hatta tutup ona duygularından söz edecek olsan belki de çok kırılabilir. En iyisi haddini bil ve sakın dostluğunuzu zedeleyecek bir davranış içine girme. Eve döndüğünde Nüket yine ayaktaydı. Cahit'ten hala bir haber almadığını söyledi. Sinirliliği geçmemişti. O kadar ki gününü nasıl geçirdiğini sormadı bile kardeşine. Ayşim'e karşı yine çok sertti. Yatmadan önce salt merakını gidermek için bir fırsatını bulup kıza gece bekleyeceğini fısıldadı. Kız öylesine öfkeli bir şekilde baktı ki yüzüne ne yapacağını şaşırdı. Herhalde geceler boyu sevişmeleri düş olamazdı. Kim bilir? Ertesi gün de Cahit'ten haber çıkmadı. Şirketlerden, müşterilerden, bankalardan, yurt dışından durmadan aranıyor, nereye, niçin, ne kadar süre ile gittiği bilinmediği, ortadan kaybolmadan önce herhangi bir talimat bırakmadığı için yöneticiler ne yapacaklarını kestiremiyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu kez Cahit'ten sonra en yetkili kişi olduğu için Nüket'e başvurmaktan başka çare kalmıyordu. Nedenini tabii kimse bilmiyordu. Hatta Cahit'in sağlığından duyduğu kaygıyı açıklamaya çalışıyorlardı ama Nüket Hanım da alışmadıkları kadar sinirliydi. Kendisini arayanları önce sudan bahanelerle atlattı. Hatta telefon edenlere evde yok dedirtti. Bu ortadan kayboluşun kendisiyle ilgisi olabileceğini düşündüğü için daha da tedirgindi. Ama giderek hem kendi adına hem şirket hesabına daha fazla çekinsel kalamayacağını düşünerek gidip şirkette oturmaya karar verdi. İclal onu böyle birden karşısında görünce şaşırdı. Gözlerinden şimşekler çakıyordu Nüket'in. Kapıdan girer girmez bağırdı. Nerede bu adam? İclal ancak böylece doğrulabilmişti yerinden ama hemen o an olabildiğince yumuşak davranmasının daha iyi olacağını kestirdi. Sanki önemli bir olay yokmuş gibi. Kim? Dedi. Cahit Bey mi? Başka kim olabilir? İki gündür ortada yok. Kimseye haber vermiyor, haber bırakmıyor. Herkes benim başıma tebelleş oluyor. Haklısınız Nüket abla, hiç böyle yapmazdı. Nüket o öfkeyle gitti, Cahit'in odasının kapısını açtı, baktı, hızını alamadı. İçerideki toplantı odasını da gözden geçirdi, döndü. Nerede peki? Dedi. İnanın bilmiyorum. Nüket elini İclal'in masasına dayayarak tehdit edici bir edayla, senin bilmen gerek, dedi. Bu senin görevin. İnanın, beni atlatamazsın. İclal yine alttan almayı yeğledi. Aşk olsun Nüket abla, dedi. Sizi niçin atlatayım? Bildiğim tek şey, pazartesi akşamüstü Etiler'deki evden Çerkezköy'deki fabrikaya gideceğini söyleyerek ayrılmış olduğu, salı gününden beri de ortalıkta görünmediği. Nüket duraksadı. Sesi biraz yumuşamıştı. O tarafını biliyorum, dedi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Babam yarına kadar bekleyelim, haber çıkmazsa o zaman polise haber veririz, dedi. Peki arabasından haber var mı? Arabasından aradın mı? Tabii, çağrı cihazına da not bıraktım. Hiç ses yok. Muhsin Bey sigortadan arıyormuş gibi trafikçilerin ağızlarını aradı, arabadan da haber yok. Yani hiç değilse bir trafik kazası söz konusu değil. Nüket düşünceli düşünceli döndü, koltuklardan birisine oturdu, bir sigara yaktı. Tuhaf şey, dedi kendi kendisiyle konuşur gibi. Daha önce böyle bir şey yapmadığını ben de anımsıyorum. İclal anlamlı anlamlı gülümsedi. Yoo, yani bazen böyle ortadan kaybolduğu olurdu ama genellikle ya önceden haber verir ya da ne yapar eder, bir yerlerden telefon eder, bir mesaj gönderirdi. Nüket dişlerini sıktı, kendisini zorlayarak, Ataköy'deki yeri aradın mı, dedi. Belki. Telefon ettim birkaç kez, cevap veren olmadı, telesekretere not bıraktım. Oradaysa bile, kendisi aramadığı sürece bilemeyiz. Mamafih, Sevim Hanım'la nişanlandığından beri Ataköy'deki eve gittiğini hiç sanmıyorum. Nüket yutkundu. Ben daha uzun süredir gitmediğini sanıyordum, dedi. O şırfıntı reklamcıyı başından attığından beri. Hayret. İclal yine anlamlı bir şekilde gülümsedi. Bana değil ama size haber vermemesi tuhaf. Ne demek istiyorsun? Hiç. Siz holdingin yönetim kurulu başkan vekili değil misiniz? Nüket dikkatle baktı İclal'in yüzüne. Sigarasını İclal'in masasındaki tabloya bastırıp eze eze söndürdü. Soğuk, kin dolu bir sesle. Senin şu küçücük kafandan neler geçiyor anlat bakalım, dedi. Ne söylemek istiyorsun? Neyi ima etmek istiyorsun? Bu saldırıyı beklemeyen İclal bir an şaşaladı. Anlamadım, dedi. Yani ne demek istiyorsunuz? Anlamazdan gelmenin bir yararı yok. Geçen gün İlhan'la neler konuştunuz bakalım. İclal'in kaşları çatıldı, yutkundu. Birden o da yitirdi soğukkanlılığını. İlhan'ın böylesine bayığı bir ispiyon olabileceğini düşünmemiştim, dedi. Sana ne anlattı bilmiyorum ama senin için düşündüklerimi eğer söyleyebilmişse mutlaka çok hafifleterek söyleyebilmiştir. Çünkü her şeye karşın kardeşin senden daha uygar bir insan. Nüket alaycı bir biçimde gülümsedi. Seni çiyan, dedi. Kendini çok kolay ele veriyorsun ama İlhan için söylediğin doğru. O uygar bir çocuk. Onun bana fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ragıp Bey seni Cahit'in yanına koymak için neden o kadar ısrar etmişti acaba? Ne varmış bunda? Herkes senin gibi hazıra konmaz ki. Senin Cahit'in sekreteri olmakla yetinmek istemeyeceğini biliyordum. Ben işimden memnunum. Cahit Bey de benden memnun. İngilizce, Almanca, steno ve bilgisayar biliyorum. İşime bağlıyım. Bırak şu sadık sekreter numaralarını. Cahit'in bir gün evlenebileceğini düşünmemiş olamazsın. Ya o zaman karısı senin bu bürede oturmanı istemeyecek olursa ne olur halin? O kadın sen mi olacaksın? Şu anda Cahit'in nişanlı olduğunu unutma. O zavallı kötürüm kız mı? Gülerim. Sen de biliyorsun ki o zavallı kötürüm kızın arkasında holdingin gerçek sahibi var. Doğal olmayan ilişkiler sonsuza kadar sürüp gitmez. Benim gerçek rakibim o kız olamaz. Bunu ben olduğunu düşünüyorsun değil mi? İlhan'a öyle söylemişsin. Dedim ya, size söylediklerimi tam anlatmamış.